Ayrım 5, sayfa 42. Gecenin bir yarısında üzgünün sesiyle uyandım. Sonra yastığım diken gibi battı, döndüm durdum, bir daha da uyuyamadım. Salona çıkıp bir sürü çocukluğumun yatağında oturdum. Eşyaların karartılarını izledim. Duvara yaslanmış aynalı konsol eskiden kasabadaki evin salonundaydı. Küçükken çerçevenin üstündeki aslan başından korktuğumu anımsıyorum. Ağzı açıktı. Ahşap yelesi iki yana uzar, aynanın üst köşelerinde birer kasımpatı haline gelirdi. Kalkıp ışığı yaktım. Aslana baktım. Çenesi ve burnu kırılmış, yelesinin bir kısmı kopmuş, kasımpatılardan biri yok. Korkulacak hiçbir yanı kalmamış. Konsolun yanında küçük sehpa da kasabadaki evden gelmiş. Üstünde dantel bir örtü var. Çeyiz sandığını tanımıyorum. Yeni alınmış olmalı ama koltuklar yıllar öncesinden kalma. Yaşlanmış iki kız kardeş gibi pencerenin önünde birbirlerine bakıyorlar. Halamla annemin yüzleri pencereye dönük. Aralarındaki küçük sehpanın üstündeki tabaklarda üzüm ve kurabiye var. Annemin başında yazma, halamın başı açık. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Belki babamın gittiği tatbikattan, belki okudukları bir romandan, belki de akşam ne yeneceğinden söz ediyorlar. Transistörlü radyoda bir kadın şarkı söylüyor. Gülizar teyze içeri girince ona dönüp gülümsüyorlar. Elinde kahve tepsisiyle kuş gibi sekiyor Gülizar teyze. Henüz saçları ağarmamış, henüz kaşlarını alıyor, yüzü dupduru. Dedem baba evini biz doğmadan önce yaptırmış. İki büyük odadan ve mutfak işlerinin görülebileceği sundurmadan ibaret bir yermiş. Yazları at arabalarına yığdıkları denklerle buraya göçerlermiş. Ben doğduktan bir yıl sonra ikinci kat çıkılmış, bahçede bir oda ile bir mutfaktan oluşan müştemilat eklenmiş. Nuri amca ile Gülizar'ı orada yaşamaya başlamışlar. Nuri amca çiçek tarlalarının hala eski yerlerinde olduğunu söyledi. Bir de evin arkasındaki 10 kadar asma kütüğü o zamandan kalmaymış. Ama eski komşuların bağlarını ve bağ evlerini diğer asma kütükleriyle birlikte söküp götürmüşler. Yerlerine pamuk tütün ekmişler. Sonra onları da söküp götürmüşler, ayçiçeğiyle mısır getirmişler. 10 yıl önce mısıra çevirdik dedi. Bunu söylerken başını yana eğmiş, mısır denizinin karanlığına bakıyordu. Hayalet gemilere, duta, kara ağaca. Pencereye gittim, perdeyi araladım. Üzgün hala havlıyor, bahçede hala ışık var. Nuri amca yakın gözlüklerini takmış, kitap okuyor. Kitap okuyor olmasına şaşırdım. Yatak odasına gidip giyecek bir şeyler aradım. Kapının arkasında halamın sabahlığı asılıydı. Üstümü alıp bahçeye indim. Köpek çok havladı dedi Nuri amca, uyutmadı seni. Karşısına oturdum. Sen de uyuyamamışsın dedim. Uyku yaramıyor bana, 3-4 saat yetiyor. Ne okuyorsun? Kitabı kaldırıp kapağını gösteriyor. Parasız yatalı Firuzan. Hasan'ın kitapları dedi. Ankara'dan geldikçe kitap getirirdi. 12 Eylül'den sonra içeri girince korktum, yakayım dedim. Ama Gülizar razı olmadı. İzmir'e Münevver Hanım'a telefon edip yakacağımı söylemiş. O da hiç öyle şey olur mu, kasabadaki eve götürün demiş. Kasabayı eve götürdüm. Bir sandığa koyup tavuk kümesinin altına gömdüm. Sonra tekrar buraya getirdik işte. Ocağın yanına dizdim, sırayla okuyorum. Mısır denizi çalkalandı. Rüzgar kitabın sayfalarını çevirdim. 60'ıma kadar okumazdım. Şimdi torunlar da kitap yolluyorlar. Koyacak yer kalmadı. Bunları herkesten gizleyerek yaptığı bir iyiliği anlatır gibi utana sıkıla anlatıyordu. Masanın üstüne, kitabın yanına koyduğu ellerine bakarak. Sonra bana döndüm. Sana bir kahve yapayım dedi. Gülizar teyze uyandırmayalım. Gülizar teyzen top patlası uyanmaz, merak etme. Bir de sigara bursa ne iyi olur. 2 aydır bırakmaya çalışıyorum. Paket almayı bırakmakla başladım ama gerisi gelmiyor. Dur bakalım dedi. Dolapta damadın sigarası vardır belki. Her gelişinde bir paket unutuyor. Ben bırakalı 20 seneye geçti. Ayağa kalktı, kulübeye doğru ilerlerken arkasından baktım. Adımları küçülmüş, kamburu çıkmış. Sundurmaya gidip derme çatma mutfak tezgahındaki ocağı yaktı. Cezveye kahve koydu, su doldurdu, sonra içeri girdi. Mısır denizi dalgalanarak açıldım. Bir karartının bana doğru koştuğunu gördüm. Sandalyeme yaklaşınca zınk diye durdu. Yana eğilmiş kocaman bir kafa, üzüntülü bir yüz ifadesi, sarkık salya içinde yanaklar. Biraz korktum ama belli etmemeye çalıştım. Üzgün bey, nasılsınız? Bıyıklıyor. Galiba iyiyim diyor. Çok koştum, çok yoruldum ama iyiyim diyor. Elimi ürkerek başına koydum. Başı sıcak. Şımardı, kuyruğunu sallamaya başladı. Ön patisiyle dizime birkaç kez vurdum. Nuri amca elinde kahve tepsisiyle masaya gelip oturdum. Misafiri pek sever dedi. Kahve fincanını önüme koydu. Yanına bir paket sigara bıraktım. Üzgün, yat oraya dedi köpeğe. Üzgün oturduğu yere ayak ucuma homurdanarak yığılıverdi. Gündüzleri sıcaktan bunalıyor hayvan. Geceleri de azıyor. Kahvelerimizi yudumladık. Üzgünün bir gözü bende, bir gözü Nuri amcada. Kim konuşursa ona bakıyor, arada bir vıyıklıyor. Nuri amca, kasabadaki eve de uğramak ister misin diye sordu. Yarın uğrarız dedim. Kahve fincanı elinde, mısırların karanlığına bakıyor. Gülizar teyzen arada bir kasabaya gidip evi temizliyor. Her şey olduğu gibi duruyor. Eskiden kışları orada kalırdık ama Münevver Hanım İzmir'den dönünce buraya bağ yerleştik. Son yıllarında o da hiç gitmedi. Hep burada kaldı. Arada annen geldiğinde filan İzmir'deki eve giderlerdi. Allah rahmet eylesin, hiç hastalık görmedi. Geçen yaz biraz tansiyonu yükselmişti. Doktor çağıralım dedik, istemedi. Sonra bu hastalık çıkınca hastaneye yatırdık. Cenazeye seni çağıracaktık ama onu da istemedi. Bana yemin ettirdi. Kimse işinden gücünden etme dedi. Resim yapıyor muydu peki? Çok yapardı. Hep resim yapardı. Bahar gelince şuraya hayatı çıkardı. Boyalar, yağlar, fırçalar. Eylül'e Ekim'e kadar. Ortalıkta hiç görmedim. Duvarları da asmamış. Kasabada mı resimler? Yok. Orada da var ama burada boyadıkları burada kalırdı. Yatağın altını sandıklara kaldırdı. İzmir'deki evde de çok resim vardı. Vefat edince evi boşalttık. Resimleri de buraya getirdik. Üzgün, gürültülü bir silkinişle homurdanarak ayağa kalktı. Ön protesini yine dizime koydu. Adı niye Üzgün dedim. Nuri amca gülümsedi. Gülizar teyzen koydu. Münevver Hanım'ın Manisa'dan doktor bir arkadaşı vardı. O getirdi bunu. Ben böyle köpekleri bilmem tabii. Anası da babası da cinsmiş bunun. Enikken çok sevimliydi. Hala sevimli ya. Gülizar teyzen baktı baktı. Bunun adı Üzgün olsun dedi. Münevver Hanım'ın da çok hoşuna gitti. Geçen yıl bir enik getirdim. Kabul etmedim. Elinden zor aldık. Kıskanç biraz. Kahvelerimiz bitti. Nuri amcadan izin isteyip kalktım. Üzgün evin kapısına kadar eşlik etti bana. Kapıyı içeriden kapatırken dokunaklı bakışlarla beni izledi. Aynaya bakarken konsolun üstünde bıraktığım telefonumu gördüm. Yanıp sönüyor. Uyumadan önce sesini kapatmıştım. Neredesin Zehra? Ahmet bu, benim kocam. Buradayım dedim. Halamın bağ evinde. Dışarıda yaşlı bir adamla bir köpek var. Adam kitap okuyor, köpek üzgün. Bugün oğlan çocuklarıyla okulun bahçesine kadar koştuk. Pembe beyaz güllere doğru. Su motorlarının sesini duydum. Sümüklü Rıdvan abi büyümüş, taksi şoförü olmuş, onu gördüm. Bir de İbrahim'e uğradım, vasiyetname ondaymış. Sen tanımıyorsun, ben de hayal meyal hatırlıyorum. O da sümüklüydü. Şimdi avukatlık yapıyor. Biraz büyümüş, irileşmiş. Dede olmuş, iki torunu var. Niyazi de aramış defalarca, açmamışsın dedi. Bu Niyazi benim oğlum. Bir oğlan daha doğurmayı, ona da Hasan diye seslenmeyi çok istedim ama olmadı. Olsun, Halime doğurdu ya. Merak ettim seni. Merak etme beni, çok iyiyim. Akşam ne yedin? Isıtabildin mi? Salata yapsaydın yanına. Yıkamıştım, sebzelikteydi. Şimdi aslanlı aynanın önündeyim. Kendimi seyrediyorum. Seninle konuşuyorum. İşleri hallettim. Evet, sen niye uyumadın bu saate kadar? Az önce uyandım. Uyanmışken tekrar arayayım dedim. Ne zaman dönüyorsun? En erken pazartesi akşamı çıkabilirim. İbrahim'e vekalet vermem lazım. Hem burası çok güzel. Huzur hayalleri kuruyorsun ya. Burada onun gerçeği var. Bana çok iyi geleceğinden eminim. Okul yok, öğrenciler yok, Karatepe yok, kazı yok, uzaklaşmak yok. Diplomaları da yatak odasına asarız. Kal o zaman, ben de ilk uçakla geleyim. Ciddi misin? Sorumu yanıtlamakta zorlandığını hissediyorum. Ciddi olmadığını biliyorum. Farkında olmadan konsolun üst çekmecesini açmışım. Beyaz işlemeli yastık kılıfları, beyaz işlemeli yatak örtüleri, beyaz işlemeli havlular. İğne oyaları katlanmış ipekliler. Ben ciddiyim diyorum. İşleri ne yapacağız? Burada çok iş var. Dut pekmezi yaparım. Mısırları söküp yeniden bağcılık yaparız. Yağlı boya falan takılırım. Sen de ahşap boyarsın. İkinci çekmeceyi açtım. Yine ipekliler, gece elbiseleri, saten çamaşırlar. Niyazi ne yapacağız peki diyor. Niyazi evlenmeden hiçbir yere gidemeyeceğimi biliyor. Hatta evlenince de birkaç yıl yakınında olmalıyım. Bence çocuğu rahat bırakmalıyız artık. 24 yaşına geldi. Evi var, işi var. Söylediklerime kendim de inanmıyorum. Ama her şey böyle başlamaz mı? Aklınıza gelen ilk şeyi söylersiniz ve sonra söylediklerinizin arkasında durmanız gerekir. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Artık kız arkadaş da var diyor Ahmet. İrkiliyorum. Aynada yüzüme bakıyorum. Kendi görüntümden korkuyorum. Ne? Ahmet sesi yumuşatıyor. Kötü bir şey değil bu Zehra. Sana mı söyledim? Ne yapsaydı yani, sana mı söyleseydi? Dün tanıştık kızla. Bir yıldır beraberlermiş. Ellerim titremeye başlıyor. Artık aynaya bakamıyorum. Saçlarımın diken diken olduğunu düşünüyorum. Bir yıldır. Niyazi ile mi kalıyor? 3 aydır. Kasım sonunda evlenmeyi düşünüyorlar. Bunu söylemek için benim Ankara dışına çıkmamı mı bekledi? Bilmem, galiba. Soğuk soğuk terlemeye başlıyorum. Ne yapıyor bu çocuk? Beni evlendikten sonra mı tanıştıracak kızla? Kız hamile diyor Ahmet. Duymuyorum bunu. Duyuyorum ama duymuyorum. İlk aklıma gelen kızın Niyazi'yi mi kandırmış oldu? Cesaretimi toplayıp yeniden aynaya bakmaya çalışıyorum. Beceremiyorum. Sırtımı konsola dayayıp kayarak tahta döşemeye oturuyorum. Sen ne dedin? Kız hamile dedim. Nine olacaksın. Toparlanmam gerek. Hemen Niyazi'yi aramalıyım. Çocuğu bu saatte aramaya kalkışma. Ben aradım. Fırça yedim. Bu gece yuması gerekiyormuş. Gece yatmış. Yarın da Sofya'ya gidecek. Bu çocuk yarın akşam Sofya'da 1500 metre koşacak. Tanımadığım bir kadınla hem de hamile bir kadınla aynı yatakta uyuyor şimdi. Daha 24 yaşında. Ayağa kalkıp konsolun 3. çekmecesini açıyorum. Yazlık etekler, ince pantolonlar, yağlı boy lekeleri, sonra yelekler, bir yığın bluz. En şaşırtıcı olanı da mor çiçekli bir şalvar. Hala sen şalvar mı giyiyordun? Bazen. Rahat olmalı. Evet rahat. Mısır'a girebiliyorum. Hırıldar gibi konuşuyorum artık. Kaç aylık hamile? 4 aylık. Benim bir an önce o kızla tanışmam lazım Ahmet. Sana da hayret ediyorum. Bu kadar ilgisiz olabilir mi insan? Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapmayacağız yahu. Koskoca adam o. Çocuğu doğuracak mı yani? 3. çekmecede giysinin altında bir kırbaç. Kabzısından epeyce tutulmuşa benziyor. Leşinin rengi değişmiş. Parmak izleri görülebiliyor. Ucuna doğru inceliyor, püskülleniyor. Halacığım sen ata biner miydin? Bazen. Ahmet, müstakbel gelinimizle torunumun anısıyla ilgili sorularımı sabırla dinliyor ve bir şeyler geveleyerek cevap veriyor. Evlendiğimizde benden 15 yaş büyüktü. Ben sonradan arayı kapattım. Adamlar daha yavaş büyüyorlar. Ama anlayışı galiba doğuştan. Böyle durumlarda benimle konuşulmayacağını iyi bilir. 25 yıldır birlikteyiz. Aynı çorbayı seviyoruz. Mercimek. Aynı romanlardan, aynı filmlerden etkileniyoruz. Hoşlandığım her şeyden hoşlanıyor ya da hoşlanıyormuş gibi yapıyor. Bu ikisi arasında farkı anlamam için birkaç sihirli sözcük biliyor. İçerisi soğudu. Pencereyi kapatabilir miyim Ahmet? Hay hay efendim. Bu balığı nereden aldım? Bozukmuş. Makarna yapacağım. Hay hay efendim. Bluzumu çıkarma öyle kalsın. Hay hay efendim. Kırbacı yerine koydum. Hemen Niyazi aradım. Aradığım kişiye ulaşamadım. Şimdi halamın odasında yüksek ayaklı pirinç karyolada oturuyorum. Ahmet'le konuştuklarımı bir an önce unutmam lazım. Duvarda Kur'an, yanında bir tek kırma, mutlaka doldur. Aklıma kötü şeyler geliyor. Eğilip yatak örtüsünü kaldırdım. Karyolanın altında yığınla koli var. Kolilerden birinin üstünde duran küçük kutuyu çekip aldım. Kapağını açınca ahşap koktu, kağıt koktu. Kapağın içinde gülümseyen bir güneş kabartması var. Güneşin ağzı var, burnu var, gözleri var. Kutuyu yatağa koydum. En üstte ben varım. Sepya bir fotoğrafın içindeyim. Demek bu çocuk Nino olacak. Ama daha 5 yaşında. Fotoğrafın arkasında tarih yazılmış. 1 Haziran 1961. Kasabadaki evin bahçesinde, kahvaltı masasında, arada bir hala rüyalarıma giren vicdan ve ayrılık çağımın tam ortasındayım. Babamı bir yıldır görmüyorum. Bir süre önce Karö'den dönmüş, annem onu karşılamak için Ankara'ya gitmiş. Yalnızca 3 gün güzelim, yalnızca 3 gün. Annemin ve babamın beni niye cezalandırdıklarını çok merak ediyordum. Nasıl bir suç işlemiş olabilirim ki? Halam, olan biteni anlamam için çaba harcıyor. Benim babam askermiş. Çok uzaktaki çekik gözlü insanların rahat duyması için onlara yardım etmeye gitmiş. Aslında beni çok seviyormuş, çok özlüyormuş. Ama asker kızı olmanın bu çeşit bedelleri varmış. Kore'de bir dev yaşıyordu. Ayaklarıyla küçük insanları ezip yok ediyordu. Babam elinde kılıçla o deve saldırıyordu. Yardımcıları Pinokyo, Yedi Cüceler, Çizmeli Kediydi. Geceleri uykuya dalmadan önce bu cezayı hak edip etmediğimi düşünüyordum. Annem giderken saçımı okşayıp kokladığında onu babamdan kıskandığımı anımsayıp pişmanlık duymuştum. Her şey ben neden olmuştum. Annem kıskançlık kötülük doğurur diye kaç kez söylemişti. Kahvaltı masasının üstündeki kristal vazoda leylaklar açmış, halam kollarını göğsüne birleştirmiş. Kameraya bakmıyor, başka bir yere bakıyor. Hasan'la ben de onun baktığı yere bakıyoruz. Hasan sırıtmış. Benimse gözlerim alabildiğini açık. Hayret etmişim, aptalca bakmışım. Dedem henüz ölmemiş. Yüzbaşı Osman amcaya bakıyor. Biri az önce bir şey söylemiş olmalı. Gülümsüyorlar. Bir raviyeye turfanda domates dilimlenmiş. Bahçeden toplanmış charlestonlar henüz küçücük. Bir ay sonra yere eğilirler, dallar kırılır. Çaydanlık mum ocağının üstünde. Dumanını görebiliyorum. Hatta dedemin öksürüğünü işitiyorum. Çok sigara içiyor. Hava toprak kokuyor. Halam kahvaltıdan önce yeri göğü sulamış. Akasyanın, çamın, leylağın, güllerin yaprakları pırıl pırıl. Kuyruksuz masanın altında. Nemrut, badem ağacının gölgesine sığınmış. Bu bizim ve kedilerimizin sabahı işte. Her şey yerli yerinde. Kulaklarımız, tüylerimiz, doymak bilmezliğimiz. Gümüşler parlatılmış. Hiç kullanılmamış yaşmaklar, yalnızca bir iki kez giyilmiş gösterişli gece elbiseleri, iğne oyası masa örtüleri sandıklarda, yün ve pamuk yataklar, yorganlar yüklükte. Kapıları açılınca geçmiş kokuyorlar. Henüz bir geçmişim yok ama kokuyu duyabiliyorum. Misafir odasına girince kabak kokuyor. Döşemeler bir ay önce yenilendi. Her şey yerli yerinde. Yalnızca annem ve babam eksik. Fotoğrafçı Ekrem amca bahçe kapısını açıp içeri girmişti. Masamız çiçek saksılarının önündeydi. Bir sıra sakız sardunyası, bir sıra ortanca. O zamanlar ortancaların rengini değiştirmek halamın bile akıl edemeyeceği bir şeydi. Beyazdılar, gelin gibiydiler. Kapı çıngırağının sesiyle irkildik. Halam ayağa kalktı, gözlerini kısarak kapıya baktı. Kim geldi acaba? Dedem de ayağa kalktı. Yabancı değil, fotoğrafçı Ekrem gelecekti dedim. Kimse yabancımız değildi. Babamın ilkokul arkadaşları, Kırcıali göçmeni komşumuz Nevres amca ve oğlu Zeki, yüzbaşı Osman amca, müzeci Mehmet Ali amca ve adını hatırlamadıklarım. Osman amca o gün Hasan, Halime ve benim için birer hediye getirmişti. Fareli köyün kavalcısı, tabiat anı anlatıyor ve dünya masalları. Hasan'la bana şöyle demişti. Bunu birkaç yıl sonra okuyabilirsiniz. Halime hemen kitabını okumaya başlamıştı. Kıskanmıştım. Çocukluk öyküleri az çok birbirine benzer. Birçok şeye inanır, birçok şeye ait olur, her şeyi önemseriz. Bir çeşit acemilik çağı. Bakma, görme, dinleme, akılda tutma çağı. Bir de ayrılık ve vicdan çağı. Ekrem kahvaltıya geldiği seslendi dedem. Osman amcanın yanındaki boş sandalyeyi açığa aldı. Halam bir bardağı çay doldurdu. Ekrem amca herkesle tokalaştı. Hasan'la, Halime'yle ve benimle de tokalaşınca şaşırdım. İşimizi bitirelim sonra bir çayınızı içerim dedi. Üç ayağı masanın karşısına koydu. Başını siyah gölgeliğe sokup bir süre baktım. Halam elinde çay bardağıyla ayakta bekliyordu. Oturabilirsiniz, rahat olun dedi Ekrem amca. Herkes sandalyesine oturdu. Halam elbisemin yakasını düzeltti, Hasan'a şöyle bir baktı. Dudağında reçel var dedi. Masada reçel vardı. Gül reçeli, çilek reçeli, vişne reçeli, incir reçeli, sakız reçeli. Hepsini halamla annem yapmış. Ekrem amca başını gölgelikten çıkardı. Son bir kez duruşumuzu izledi ve yeniden karanlığa girdi. Münevver Hanım, çocuklara bakmayın, bana bakın. Evet, böyle daha iyi. Artık kımıldamayalım, olur mu? Deklanşöre bastı. Şimdi elimde duran bu fotoğraf yaşadığımızı kanıtlıyor. 8 insan ve 3 kediyiz. Bizler hepimiz yaşadık. Hiçbirimiz Ekrem amcaya bakmıyoruz. Çünkü deklanşöre bastığı anda kapının çıngırağı bir kez daha çalmış. Hepimiz o yana dönmüşüz. Kuyruksuzla Nemrut bile dönmüşler. Annemle babam gelmiş. Ben biraz ayaklanmışım ve onlara doğru hayretle bakmışım. Yaşadığıma inanmıyormuşum da inanmak için aradığım kanıtı bulmuşum gibi bakmışım. Halam da hayret etmiş. Dedemle Osman amca görmemişler. Hasan'la ben çiçekli giysiler giymişiz. Onun gömleğiyle benim eteğim aynı kumaştan. Kendimiz gibi değil, başkası gibi duruyoruz. Aramızda ortancalar, sardunyaların yeşilleri, alları. Mutfağın bahçeye açılan küçük penceresi, biber biçimli tuzluk. Leylek ağacı, incir ağacı, çam ağacı. Kapının önünde üçüncü bir kedi. Ak tüylerini yalıyor. Adı Yabancı. Ben sepya fotoğraflara bakarak büyüdüm. Büyümek böyle bir şey olmalı. Bir sepyanın içinde yer almak. Sonra da renklenerek alakasız bir şeye dönüşmek. Bir çocuğun içi sandığımızdan daha karmaşık. Sandığınızı açmadan bunu bilemezsiniz. Çocuklar her şeyi yakından görüyorlar. Yıllar sonrasını bile. İnsanın dünyaya hazırlanırken noksanlarının ve hazırlıksızlıklarının bulanık suyunda çırpınmaktan başka bir şey yapamadığını sanıyoruz. Oysa insan bu çamurda büyüyor ve büyürken tanık olduğu her şeyi vakumlayıp konsantre hale getirip saklıyor. Hatta bu çamurun içinde kendini yaratıyor. Çamurun kendisi oluyor. İnsanın insana en çok benzediği çağ çocukluk galiba. Üniversiteye başlayana dek evdeki fotoğraf kutularını, albümleri açıp karıştırırdım. Eski günlerin renkleri, biçimleri artık giyilmeyen gülünç giysiler. Elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen adamların ve kadınların gölgelerine bakardım. Kimi ince işlenmiş altın varak koltuklarda oturan aile büyüklerinin arkasında ayakta dururdu. Kimi de bir ahırın kapısında bir atın dizginlerinden tutarak redingotuyla, papyonuyla ve yeni kalıplanmış fötürüyle. Kendisi gibi değil, başkası gibi. Öykümüzün nasıl başladığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonradan anlatıyorlar, bilmiş kadar oluyoruz. Anımsamak için tanıklıklara ihtiyaç duyuyoruz. Fotoğraflara, sözlere, küçük bir kağıt parçasına çiziktirilen birkaç kelimeye. Saklayamadıklarımıza, sandığımızın dışında kalanlara. Fotoğrafı yatağa koyuyorum. Kutunun üstünde duran kartpostalı alıp arkasında yazılanları okuyorum. Ayrım sonu, sayfa 54.